Merhaba, bugün Loopcast'te konuğum Papara İnsan Kaynakları Yöneticisi sevgili Ceren Dereobalı. Ceren merhaba.
Merhaba, Ceren ben. Ceren Dereobalı. 38 yaşındayım. Avusturya Lisesi, sonra Marmara Almanca İşletme mezunuyum. 15 küsur yıldır da insan kaynakları alanında çalışıyorum. Şu anda da Papara'dayım. Papara'nın yine insan kaynakları ekibinden sorumlu olarak çalışıyorum.
Efsane. Peki niye insan kaynaklarına girdin?
Yani biraz aslında tesadüfen de oldu. Ben üniversitedeyken başladım çalışmaya. Üniversite 2 ile beraber böyle tesadüfen bir işe denk geldim. Öyle başladı çalışma hayatı. Ama o sırada yaptığım şey böyle daha pazar araştırması falan gibi bir şeydi. Ama çok küçük bir yapının, organizasyonun içinde. Orada işte okulla beraber 3 sene kadar falan devam etti benim şeyim, sürecim. Orada tabii her şeyi yapıyorduk bir yandan da. Benim durup düşündüğümde en çok hoşuma giden şeyler ekibi birilerini bulma kısmı olduğunu fark ettim. O insan kaynakları süreçleri, hani birilerini ekibe bulmak, dahil etmek, anlatmak, işte ilanları yönetmek falan. Sonra dedim ki ya, insan kaynakları güzel bir alan. Ben buradan biraz daha devam edeyim, bakayım nereye gidecek diye 15 senedir bu taraftayım.
Büyütme konusunda da bir uzmanlığın oldu neredeyse artık.
Aynen, biraz şey, hem öyle gelişti hakikaten kariyerim hep şimdiye kadar, o kasım kuvvetlendi diyeyim. Aynen.
Süper. Şeyi çok merak ediyorum. Ya özellikle sen 1500 kişiler, 2000 kişiler çok hani senin için aşina rakamlar ya. Günümüzde de şey mevzusu çok var. Bir zamana yetişememe mevzusu var. Yani o kadar hani bakıyorsun gün 24 saat ama yetmiyor yani. Bir türlü hani işler gelmeye devam ediyor. Ben yetişemiyorum. O kadar da sorumluluk olunca merak ediyorum. Bir sürü sorumluluk almış. Şu anda da çok hızlı büyüyen bir yapının içinde biri olarak. Bu zamana yetişme noktasında ne gibi kuralların var? Kendine iyi gelecek.
Bence yani ben şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dakik olmak mesela önemli benim için. O zamanın sınırlarına çok dikkat etmeye çalışıyorum. Başlangıç bitiş saatlerine. Yani bir toplantı ne zaman başlayacaksa tam o sırada başlamalı. Bitiş zamanını gözeterek, yani uzar bazen tabii ki, olur öyle şeyler ama hani onu doğru koymak ve bitiyorsa işte toparlamak falan gibi şeylere. Onlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Onun dışında çok aslında böyle şeylerim yok. Hani kurallarım, ne bileyim işte günün şu saati bunu yaparım, şu saati bunu yaparım falan gibi çok öyle kurallarla ilerlemiyor benim için. Ama şey önemli, yani işte dakik olmak, o zamana, sınırlara riayet etmek önemli.
Gününü bölmüyorsun yani.
Yok, ben bölmüyorum. Benim tabii günüm çok fazla mülakatla da geçiyor. Dolayısıyla neredeyse, yani çoğu zaman benim zaten günüm önceden planlanmış oluyor. Bir sürü mülakatlar zaten takvimimde oluyor. Onun dışında işte rutin yaptığımız toplantılar zaten oluyor. Dolayısıyla her sabah benim için şey, yani sabah açıp böyle tekrar işte takvime bakıp ona göre bir gün planlaması yapıyorum. Her zaman değişiyor. O yüzden hani böyle sabah şu akşam çok böyle rutinleri, öyle şeyleri çok bana iyi gelmiyor açıkçası.
Aa,
O yüzden
neden?
ben evet bilmiyorum, öyle iyi gelmiyor. Çok denedim bunu. Çünkü işte hep böyle okuyoruz, duyuyoruz falan, işte böyle etkili insanların sabah rutinleri, işte şu saatte kalkıyorlar, sırasıyla bunu yapıyorlar falan. Dolayısıyla ben de bir ara çok kendi kendime böyle rutinler yapmaya, oturtmaya falan çalıştım. Sonra baktım ki ben iyi hissetmiyorum rutinlerle. Kendimi niye zorluyorum dedim sonrasında. O yüzden çok böyle şeyim yok, rutinlerim yok. Ben daha böyle serbest olmayı seviyorum. Yani yatış saati de, kalkış saati de, ne zaman saat kaçta yemek yiyeceğim de, hiçbir şey öyle şey değil. Fix değil, daha serbest.
Tam
Bana
onu
o daha iyi
soracağım.
hissettiriyor.
Nasıl, nesi iyi geliyor diyecektim. O böyle bir akış hali galiba, değil mi?
O evet, esneklik, esnek olma hali iyi geliyor bence bana. Daha özgür hissediyorum herhalde. Bilmiyorum ki, bana o şey daha iyi hissettiriyor. Genelde de böyle disiplinli falan, daha planlı programlı bir insandır ama şey içinde, işte gün içinde böyle daha o serbest olma hali daha iyi hissettiriyor.
Süper. Peki böyle bunalmış hissettiğin anlarda, böyle odağım kaçtı dediğin anlarda yaptığın rutin demeyeyim de yaptığın yara bantları var mı?
Ya var, şey var, oryantasyon var. Oryantasyonu biliyorsun bu işte sırasıyla beş duyuya dikkatini verip işte böyle neredeysen odanın içindeysen ya da işte her neredeysen orayı beş duyun üzerinden tekrardan böyle bir algılama şeyi, pratiği. Onu yapıyorum ve bana çok iyi geliyor. Çok fayda sağlıyor. Özellikle böyle işte cam kenarı falan bir yerse böyle ağaç mağaç görebileceğim bir şeyse orada yapmayı çok daha tercih ediyorum. Beni böyle hemen şey yapıyor. Tekrardan bulunduğum ana getiren, bir öyle sakinleştiren, nefesimi falan tekrar böyle kontrol etmemi sağlayan bir pratik bana çok iyi geliyor.
Mindfulness'e elin gitmedi değil mi? Bilinçli farkındalık diyorlar. Her yerde
Aynen.
mindfulness görüyoruz ya artık. Aynen.
Aynen.
Anlattığın şey o hakikaten.
Kesinlikle,
Süper.
aynen. Zaten mindfulness falan ben hani şey çok hani gittim eğitimlerine falan da katıldığım ettim. Benim hayatımın içinde yer alıyor kesinlikle.
Nereye gittin? Nerede öğrendin? Neler yaptın?
Şey Mindfulness Institute'dan bir eğitim almıştım. Bu MBSR klasik zaten tüm dünyadaki işte aynı şey program. Ona dahil oldum. Ve bana çok çok faydası oldu açıkçası. Yani bayağı böyle şey nasıl diyeyim? Anksiyetelerimin böyle biraz daha fazla olduğu bir dönemde hakikaten beni daha sakinleştirmeye, o anksiyeteleri azaltmaya falan yaradı. Böyle bütün
Anksiyete.
pratiklerini hayatımda hani full kullanmıyorum şu anda da ama işte böyle küçük küçük hani oryantasyon gibi mesela şeyleri hayatıma ekleyebildiklerimi
Süper. Peki tam buradan giriyorum. Yani hayatında kendin için yaptığın en iyi yatırım neydi? Ya da hayat demeyelim ya. Son bir senede kendin için yaptığın en iyi yatırım neydi?
son bir senede. Son bir senedeyi bilemedim şimdi ama yani biraz daha büyütürsek son 3 sene falan dersek mindfulness'ı sayabilirim kesinlikle. Ve muhtemelen şeydi yani sağlıklı beslenme. Ona da çok fazla dikkat etmeye başladım son birkaç senedir. O da herhalde bir 2-3 yıldır. Herhalde bu ikisini söylerim.
Sağlıklı beslenme ne demek Ceren için?
Yani daha bir kere ne yediğimi takip ediyorum. Yani ne yediğimin içeriğine bakıyorum. Öncesinde böyle çok umursamıyordum ya da işte ne bileyim gün içerisinde ne kadar işte karbonhidrat aldım, protein aldım falan onları hiç böyle düşünmezken ya da işte satın aldığım şeylerin içini çok böyle okumazken, bakmazken şimdi çok daha bilinçli bir şekilde tüketiyorum yiyecekleri, öyle söyleyeyim. Daha böyle sebze bazlı bir beslenme şeyim var zaten, sistemim var. İşte aralıklı oruç yapıyorum aslında.
Aferin.
Evet, aynen. Ben oldum olası kahvaltıdan çok haz eden bir insan değilim. O yüzden bana çok iyi geldi böyle bir olması. Daha çok aslında şey söyleyeyim, yani bilinçli olmak, ne yediğini, ne tükettiğini, ne zaman tükettiğinin daha böyle farkında olmak. O öyle olunca zaten doğal olarak hani şey bir şeyleri hayatından çıkarıyorsun ya da ekliyorsun işte sana ne iyi geliyorsa, ne gelmiyorsa.
Bu yine şeyle mi
Farkında olunca iyi
ilgili?
geldi.
Mindfulness eğitiminden sonra mı başladığın bir şey yoksa kendin mi yani ne tetikledi bunu?
Yani aslında şu tetikledi, 2018'de zannediyorum biraz böyle benim için fazla stres faktörü olan bir zamandan geçtim ben. Öyle olunca da bedenimde de böyle çeşitli psikosomatik rahatsızlıkları yaşamaya başladım. Onunla beraber işte doktor doktor önce bir gezdim, sonra doğru kişileri bulduğumu düşünüyorum. Doğru kişileri bulunca biraz hani o tarafta böyle bedeni dinleme, anlama, işte ne yiyorum, neyle besleniyorum falan gibi şeyler oralardan tetiklendi. Mindfulness da zaten oradan tetiklendi. Biraz daha işte hani nasıl bütünsel anlamda okey beden tamam ama hani bütünsel anlamda nasıl daha iyi hissedebilirim diye. Hepsi biraz o 2-3 sene önceki içinden geçtiği böyle bir dönemle tetiklendi aslında.
Wow, okay. Buradan şeye bağlayacağım. Aslında esenlik herkes için ayrı bir şey anlamına geliyor. Ben böyle ilk şirketi kurarken Active Fit demiştim. Yani çünkü bana koşmak çok iyi geliyor. Senin bu ana, ben tüyümü bana soracak olsan çıkıp koşmak derim. Ayakkabı geçirdim gittim ve çok iyi geliyor bana. Sonra şirketin adını değiştirdik. Çünkü şeyi fark ettik hakikaten ekipçe fark ettik. Yani sadece koşmak değil. Kimisi de kitap
Herkes için
okumak.
farklı.
Aynen öyle. O yüzden de Well Bees'e biz evrildik. Sonra da Josh Burson'la bir geçen sene bu Loop Summit'te bir Josh Burson'ı ağırladık ve orada şey sorduk ona. Ya böyle çok şaşırtıcı bir organizasyonunuzda ya da gördüğünüz organizasyonlarda çalışmış bir tüyo versenize, esenlik tüyosu versenize dedik. Şey anlattı adam, böyle oturup 15 dakika bir CEO'nun başlattığı evimdeki petim şeyini anlattı, hareketini. Yani adamcağız Covid döneminde bir tane şey paylaşıyor, şirketin adını boşver şimdi dedik. Böyle bir pet fotoğrafı paylaşıyor. Allah'ım, ondan sonra herkes kendi hayvanlarını paylaşıyor. Pazartesi toplantılarında hayvanların resimlerini falan böyle kollarda böyle şey yapıyorlar, share screen yapıyorlar falan. Böyle bir esenlik tüyosu paylaşmıştı. Çok da tatlıydı çünkü acayip konuşulmuş. Çok iyi gelmiş herkese. Bu üzerinden birbirleriyle acayip kaynaşmışlar. Senin şu anda içinde bulunduğun organizasyonda ya da önceki organizasyonlarda böyle çok şaşırdığın, acayip iyi işe yaradı dediğin bir esenlik tüyosu var mı böyle paylaşabileceğin?
Yani örnek olarak şimdi böyle bir örnek gelmedi aklıma ama senin anlattığından şunu çıkarıyorum zaten. Bu samimiyeti direkt vurgu yapan bir şey. Yani insanların kendi samimiyetini göstermesi için bir yöntem. Yani işte çocuklarıyla ilgili bir şey paylaşması ya da ev hayatına dair bir şey paylaşması. Dolayısıyla kritik nokta o zannediyorum ki. Yani o samimiyeti ve kırılganlığı gösterebilirsek karşı tarafa, hem ekibimizdekilere hem işte diğer çalışanlara, hani hepimizin insan olduğunu, hepimizin zaman zaman çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve hepimizin aslında aynı olduğunu, yani bir bütünün parçası olduğunu falan onu hissettirebilirsek, o zaman çok daha şey, yani o samimiyet de çok fazla artıyor. O zaman gerçekten herkes daha bir rahatlıyor bence, o şeylerini, kılıç kalkanını indirip daha böyle kalpten kalbe bir konuşma, bir iletişim oluyor diye düşünüyorum.
Ya evet, kırılganlık benim de çok üstüne konuştuğum, yazmayı, çizmeyi, okumayı sevdiğim bir konu gerçekten de. Bence şey yaratıyor. Yani böyle bir kapı aralıyor ve o kapı bambaşka bir dünyaya götürüyor hakikaten. Peki.
Çünkü rollerinden sıyrılıyorsun aslında biraz. Yani çünkü böyle bir işte, yani organizasyonun içinde herkesin bir rolü var. O role dair de İnsanların beklentileri var ya da işte çeşitli atıfları var ve o role göre davranıyorsun bazen ama o zaman çok böyle kalıp gibi bir şey oluyor.
Aynen.
Eğer o kırılganlığı gösterirsen aslında o rolü bir kenara bırakıp arkasındaki ruhu gösteriyorsun gibi.
Aynen.
O yüzden bambaşka bir seviyeye geliyor oradaki iletişim.
Katılıyorum ya, şey gibi aslında, böyle bir metnin olmadığı arka tarafta hani full spontane şeye geçiyorsun. Doğaçlamaya geçiyorsun aslında ondan
Aynen,
sonra.
Kesinlikle.
Kırılım olduktan sonra.
Kesinlikle.
Ya biliyorum kural yok senin Ceren'in dünyasında ya da çok fazla bir alışkanlık tarafı yok ama şunu merak ediyorum. Sen kendi takımının esenliğini korumak için kendine empoze ettiğin bir takım kurallar var mı?
Şu var. Yani mesela demin de bahsettim aslında zaman ve onun sınırları ile ilgili. Ben onlara çok riayet etmeye gerçekten dikkat ediyorum. Mesela işte mesai saatinden sonra ya da hafta sonu falan hiçbir zaman, yani çok acil bir şey olmadığı sürece tabii ki, yani çok acil bir şey olduğuna konuşmak gerekir, o başka, ama onun dışında hiçbir zaman bir şey yazmam, hani istemem, toplantı koymam, öyle bir şey beklemem falan, ona dikkat ediyorum. Özellikle bence bu şeye geçtim, yani pandemi döneminde bu bayağı kritik bir şey oldu diye düşünüyorum. Çünkü işte farklı farklı ekiplerle ya da şirketlerle de konuştuğumuzda işte asla bitmeyen iş, hafta sonları da evdesin madem şunu yap falan gibi şeyler oldukça o insanı bayağı yorabiliyor. Özellikle kapanma döneminde, yani herkes hafta sonu evindeydi, evet, ama o onun zamanı, ona riayet etmek lazım, saygı göstermek lazım. O önemli benim için. Onun dışında yine böyle şey yapmaya çalışıyorum. Yani mutlaka her gün bir toplantımız oluyor kendi aramızdaki. Hem birbirimizi görelim. Yani yazışıyoruz, hani şey yapıyoruz, gerekli zamanlarda işte konuşuyoruz telefonla ya da başka bir şeyle, ama onun dışında mutlaka gün içinde bir kere bir buluşup birbirimize zaman ayırıyoruz. Hep birlikte bir araya geliyoruz. Bir görelim hani herkes iyi mi? Ne yapıyor? Her şey yolunda mı? Bir şey oldu mu? Olmadı mı? Ne var ne yok? Duygusal durumu herkesin ne? Herkes de onu paylaşıyor birbiriyle. O bence güzel oldu. Özellikle yine uzak olduğumuz bu dönemde mutlaka böyle gün içinde bir ara birbirimizi görmek. Onun dışında aklıma gelen ne olabilir diye düşüneyim. Onun dışında bir de hani olabildiğince hani net ve açık iletişime zaten önem veriyorum. İşte herhangi bir şey isteneceği zaman mutlaka termin tarihini, işte nasıl bir beklenti olduğunu falan detaylı konuşmayı önemsiyorum ki baştan her şeyin net olmasını diyebilirim en çok.
Süper. Peki yeni, bu ekipte kurduğunuz çalışan deneyimini üç kelimeyle özetleyecek olsaydın, bu üç kelime ne olurdu?
Ne derdim? Yani bizim için, Papara için aile kavramı çok önemli bir kavram. Genelde aile olarak bahsediyoruz biz. Çalışanlardan da yani hepimizden bahsettiğimiz zaman aile kavramını kullanıyoruz. Ve aile olmanın o pozitif taraflarını da olabildiğince şirket kültürüne yansıtmaya çalışıyoruz. O işte bahsettiğim samimiyeti, birbirine sahip çıkmayı falan gibi şeyleri. O yüzden aile derim bir. Onun dışında cesaret derim. Çünkü bizim yaptığımız iş itibariyle aslında biz Türkiye'deki finans sektörünü ve bankacılık sektörünü aslında böyle bir ezberini bozmaya çalışan bir şirketiz.
Aynen.
O yüzden yine cesaret bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Herkesin de çok içinde barındırdığı da bir değer.
Sahiplendiği, evet.
Kesinlikle sahiplendiği de bir değer. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bir de gelişim derim. Gelişim de yani hem inovasyonu da dahil ederim bunun içine. Çünkü işte yaptığınız üründe sürekli farklı feature'lar eklemeye çalışıyoruz. Hani inovatif yaklaşmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni şeyler üretmeye ve ürünü de geliştirmeye, verdiğimiz hizmeti de geliştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında yine tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimine olabildiğince özen gösteriyoruz ve bunun için uyguladığımız çeşitli farklı politikalarımız var. Bu tarafta kendi kişisel gelişimlerini destekleyebilecekleri bir alan vermeye çalışıyoruz. Bir de başta da konuştuk. Yani şirket çok büyüdüğü için tabii organizasyon da çok büyüdü, ekipler de çok büyüdü. Yeni yeni roller de ortaya çıktı. Bu da kariyer gelişimini de çok destekleyen bir şey. O yüzden kariyer gelişimini de hani bunun içinde düşünürüm diye gelişim diyeyim bir de.
En sevdiğin alanlar değil mi? Bunları öyle söylemiştin başta. Çok
Kesinlikle.
iyi. Süper. Ya bu kadar hızlı buyururken iki sorum var aslında. Aile dedin. Aile deyince benim aklıma hep şey geliyor. Bir kere bu kadar hızlı büyürken aile ortamını nasıl koruyabiliyorsun? Bir de işin öbür tarafı var. Yani benim ailem çok şey bir aile mesela. Hani şey var ya, Anna Karenina, Dostoyevski'nin açılış cümlesi. Hani böyle bütün mutlu aileler zaten aynı şekilde
Aynen.
mutludur ama mutsuz ailelerin her biri farklı sebeplerle mutsuzdur diye. O geliyor aklıma ister istemez hani kendi ailemi düşününce ilk olarak. O yüzden ya bu ikisini nasıl yönetiyorsun? Hem büyürken aile kalmayı hem de o işte o Dostoyevski'nin iyi ailesi olmayı yönetiyorsun.
Büyürken yani hem işe alımdan itibaren aslında çok önem verdiğimiz bir şey. Şirket kültürüne uyum hem de şirket değerlerine uyum. Yani bu ikisine de mutlaka mülakat aşamasında çok dikkat ediyoruz zaten. Tüm o süreçte inceleyip sık dokuyoruz. Birkaç aşamadan geçiyor zaten tüm
Aynen.
arkadaşlar. Çeşitli farklı şeyler var. En baştan itibaren ona çok dikkat etmeye çalışıyoruz ki gerçekten aramıza dahil olacak kişi de bizimle burada mutlu olacak mı? O önemli bir şey. Özellikle de uzaktan olduğu süreçte hiç böyle karşı
Değil
karşıya
mi?
da gelemeyince o daha zor oluyor kesinlikle ama en başından itibaren ona özen göstermeye çalışıyoruz. Sonrasında da aslında biz hep şeyi de söylüyoruz. Yani içeride bulunan tüm arkadaşların, bizimle beraber çalışan herkesin şirketi sanki kendi şirketi gibi sahipleniyor olması çok önemli bizim için. Yani ürünü de, yapılan işi de bundan hem hani gurur duyuyor olması hem sürekli bunu nasıl daha iyileştirebiliriz bakış açısıyla bakıyor olması bunu destekleyecek çeşitli hani politikalar da gütmeye çalışıyoruz. İyi aile kavramını da olabildiğince bizim aslında orada vurgulamaya çalıştığımız şey en çok samimiyet ve birbirini kollama, hani birbirini daha böyle destekleme tarafındaki şeyler. Yoksa evet kesinlikle yani aile kavramı biraz o anlamda riskli de bir kavram. Çünkü herkesin aileden anladığı şey de farklı olabiliyor ama bizim burada özellikle vurgulamaya çalıştığımız o yani açık iletişim, şeffaf iletişim, herkesin birbiriyle o samimi diyaloğu kurabiliyor olması. Bunun için de yine işte yaptığımız çok çeşitli işte toplantılarımız, bir araya gelmek için kurguladığımız çeşitli farklı aktiviteler, şeyler oluyor. Özellikle o tarafı tutmaya çalışıyoruz. Samimi, herkesin gönül rahatlığıyla birbiriyle konuşabileceği, birbirine ulaşabileceği bir ortam olması.
Alışılmadık alışkanlığın var mı bir tane böyle paylaşabileceğin?
Yani ben çok kendi kendime konuşuyorum mesela. Bir sürü insan da konuşuyor aslında.
Çok tatlı.
Onu sevmeyebilirim.
Aşırı
Ama
şeker.
evet, sen konuşmuyor musun? Bir sürü insan konuşuyormuş benim yani gördüğüm, okuduğum araştırmalara göre, ama herkes dışarıdan sesli şekilde konuşmuyormuş. Ben bayağı dışarıdan sesli bir şekilde
Onu
konuşuyorum.
soracaktım. Yüksek sesli mi yoksa iç, yani
Tabii
içinde
tabii.
hepimizin sesi var da böyle hafif şeklinde mi devam ediyor bu?
Yok yok, bayağı böyle bu tonda konuşuyorum ben kendi kendime.
Çok iyi. Muhteşem.
Aynen, ve bana çok iyi geliyor açıkçası. Özellikle şey mesela, yani eskiden hani pandemi öncesi tabii ofise giderken arabada ofise gidiş dönüşlerdeki o zaman dilimi benim için böyle bir şey terapi haliydi aslında. Özellikle dönüşlerde sabah, yine daha böyle sabah mahmurluğu oluyor ama dönerken bayağı böyle kendi kendime arabada şey yapıyordum, konuşuyordum ve bana inanılmaz iyi geliyordu. Çok böyle daha beni sakinleştiren, işte zaten genelde araştırmalar da onu söylüyor, yani böyle duygu regülasyonunu falan destekleyen bir
Çok
şey
iyi.
olduğundan bahsediyorlar o kendi kendine konuşmanın. Bence çok faydalı.
Ay tertemiz şey gibi, meditasyon gibi ama sesli atıyorsun kafandaki her şeyi. Bayıldım, hele
Evet.
arabadakinin olması muhteşemmiş.
Aynen, şahane. Yani şey, sinirleniyorsan da sinirleniyorsun. Birkaç kere mesela sinirlensen zaten sinirin geçiyor. Ondan sonra eve çok güzel böyle pamuk gibi dönüyorsun.
Ay çok tatlı. Peki, kocaman devasa bir pano bulduk sana, tamam mı? Böyle şey,
Aha.
böyle İstanbul Bodrum panosu değil yani, bu böyle New York Times'ın meydanına astık, Taksim Meydanı'nda da kocaman bir pano var. Sana ait, senin çok inandığın bir şey yazıyor. Ne yazıyor?
Kendini bil yazarım ya.
Oo.
Kendini bil.
Ne
Kendini
demek
bilmek,
kendini bil?
kendini tanımak. Yani kendini tanımak diyebiliriz. Yani kendini tanımaya çalışmak. Bu şey antik Yunan'dan biri aslında. Antik Yunan'da işte Delfi'deki Apollo Tapınağı'nın girişinde yazan bir söz. Kendini bil. Dolayısıyla antik Yunan'dan beri insanların bu yönde bir çabası var. Yani bu bence çok etkili. Ben de onu yazarım. Yani farkında olmak, farkında yapmak, farkındalıkla bir şeyleri yapmak, kendini daha fazla tanımaya çalışmak. Çünkü şeyi düşünüyorum ben, yani başkalarını tanımak da kendini tanımaktan geçiyor aslında bence. Kendini tanımadan diğer insanları da çok doğru tanıyabildiğini çok düşünmüyorum. Özellikle hani hayatımın son yıllarında biraz daha bu taraftan düşünmeye başladım. Dolayısıyla çok önemli olduğunu düşünüyorum bu kendini tanıma yolculuğuna çıkmanın.
Neresindesin onun? Hani şey diyor ya Freud, hep bunu bir soğan mevzusuna bağlıyor ya, soydukça çıkıyor altından bir tur daha, soydukça çıkıyor bir tur daha. Sen neresindesin?
Yani bilmiyorum, 38 yaşındayım herhalde, başlarındayımdır diye düşünüyorum. Çünkü bence de çok soydukça çıkan bir şey, bir de değişen de bir şey zaten. Yani insan zaten her zaman aynı değil. Bazı şeyler illaki değişiyor. Dolayısıyla onları anlamaya çalışmak bence bu sonsuz bir yolculuk gibi ya. Hani bütün bir ömür sanki böyle bununla zaten geçecek gibi bir yandan.
Okay. Birazcık daha böyle şey yaptığım bir yerde misin? Aslında onu merak ediyorum. Yani iş anlamında da, gelişim anlamında da, gelişimden çok bahsettim bu arada. Ben not alıyorum bir yandan söylediğin kelimeleri. Çok gelişim, geliştirmek, ilerlemek çok, hani bence senin için önemli bir kelime. Oralarda
Kesinlikle.
neredesin? Yani hem özel hayatında gelişim, geliştirme, işte işte gelişim, geliştirme tarafında nerede hissediyorsun kendini, bil başlığı altında.
Yani dediğin çok doğru. Benim için çok önemli kelimeler. Benim özel hayatımda da benim çok sevdiğim bir şey, yani sürekli okumak, yeni bir şeyler öğrenmek, ilgi alanını beslemek falan gibi şeyler. Bu yolculuğun içindeyim diyeyim, yani hani yolculuğun içindeyim kesinlikle. Neresindeyim tam olarak bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi bunun sonu var mı, bir yere gelir mi onu da çok bilmediğim için çok kestiremiyorum ama mesela yüksek lisans yapıyorum. İşte 2 sene önce yüksek lisansa başladım. Hani
Süper.
kendimi geliştirmenin bir yine katkısı olarak, bir artısı olarak.
Ne
Çok
üzerine?
daha fazla psikoloji üzerine.
Süper.
Psikoloji üzerine bir aynen yüksek lisans yapıyorum. İşte kendini bilin bayağı şey kendini bilmeye yönelik bir aktivite
Gibilenmiş
olarak. Aynen bir şeyler anlar mıyım acaba? Bunun da bir faydası olur mu diye. Kesinlikle oluyor faydası. Onun dışında işte koçlukla ilgileniyorum. Mesela koçluk
hala.
yolculuğunun içindeyim bir yandan kendi adıma. Böyle bir yolculuğun içinde olunca da tabii bolca koçluk da almak gerekiyor. Hem işte bu konuşmaların içinde olmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında son bir sene çok fazla böyle kendime döndüm, kendime baktım, kendimi anlamaya çalıştım, kendime sorular sorduğum falan bir sene oldu benim için.
Süper.
Hem
Peki psikoloji
işte
tezin... Ha çok pardon. Hem şey diyordun. Pardon.
yani hem yüksek lisans hem koçluk hepsi birleşince özellikle bu son bir sene hakikaten daha böyle bir zaman dilimi oldu benim için.
Psikolojide ne zaman yazacaksın tezini?
Ben tezli yapmıyorum, proje yapacağım ama yani hani
Süper.
benzer bir şey. Önümüzdeki sene yani artık şeylerim bitti, derslerim bitti. Şimdi bundan sonra projeye odaklanacağım. Bakalım güzel bir konu bulup o tarafta ilerlemek istiyorum.
Karar verdin mi?
Konuya tam olarak karar vermedim ama muhtemelen yani benim en iyi bildiğim alan yine tabii ki şirketler yani kurumsal şirketlerin içi olduğu için muhtemelen böyle örgütsel psikolojiyle biraz birleşecek bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Yine böyle örgüt içinde, organizasyon içinde bir konu başlığı seçerim gibi.
Merak ediyorum. Farkında olan örgütsel psikoloji etkisi gibi.
Var öyle, aynen yazılmış çokça tez var.
Hakikaten. Okey, süper.
Var var. Hı.
Bunu merak ediyorum. Mesleğinde ya da uzmanlık alanında duyduğun kötü tavsiyeler ne şimdiye kadar?
Hı.
Diğer fellow, yani dönemdaş insan kaynakları profesyonellerine ya da yeni başlayanlara ve bunlar yerine sen ne önerirsin?
Şöyle söyleyeyim. Bence bazen insan kaynaklarını şirkette konumlarken şöyle bir şey olabiliyor. Biraz daha şirketin böyle işte annesi, ablası falan gibi bir yere konumlanabiliyor İK. Ve o anaç tavır beklenebiliyor kendisinden. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış bir konumlama olduğunu düşünüyorum. Bazen açık açık söylendiği de oluyor yani duymuşluğum da var CEO'lardan ya da işte hani patronlardan ya da açık açık olmasa bile beklenti öyle olabiliyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani iş hayatında hepimiz yetişkiniz ve yetişkin yetişkine iletişim kurabilmeliyiz. Eğer İK'yı ya da işte herhangi bir pozisyonu öyle bir yere konumlarsan daha böyle çocuk ebeveyn ilişkisine dönüyor. O da bence çok yanlış bir noktaya gidiyor diye düşünüyorum. O yüzden bu geldi aklıma ilk.
Aa, çok
Hani
iyiymiş.
olabilecek en kötü konumlama galiba böyle anaç bir yere konumlamak onu İK'yı.
Peki önerin ne olur? Yani bu şekilde konumlandırmamak için kendilerini bu yola yeni çıkan özellikle insan kaynakları profesyonellerine önereceğin bir şey olur mu?
Yani benim aslında herkese, yöneticilere de çünkü bunu yöneticilerde de bazen görüyorum bu yetişkin yetişkine iletişim kurulamayabiliyor. Yani yönetici dediğin zaman evet yöneticinin hani hiyerarşik bir şeyi var, çalışanla bir ilişkisi var ama o iletişimi de kapsayan bir ilişki değil bence. Yani iki insan da yetişkin olduktan sonra aynı düzlemde bir ve aynı sorumlulukları alarak yani iki tarafında kendi sorumluluğunu kendi alarak bir iletişim kurması gerekiyor. Öbür türlü o hiyerarşik şeyi bozarsak daha böyle ebeveyn çocuk o zaman sorumluluk da bir tarafa kayıyor çünkü yani
Doğru.
farklı bir yere gidiyor. Onu yanlış buluyorum aslında. Dolayısıyla herkese tavsiyem hani o olabilir. Herkes çünkü yetişkin iş hayatında belli bir yaşa geldikten sonra hepimiz o yetişkin iletişimini kurmayı, kendi sorumluluğumuzu almayı öğrenmeliyiz gibi.
Ya bu arada bu konuyla ilgili muhteşem bir kitap var. I'm Okay, You're Okay diye. Türkçesini
Bakayım
bilmiyorum bu
hemen.
arada. Thomas, ona referans vererek anlatıyorsun zannettim. Thomas
Aa
Anthony
yok
Harris.
hayır.
Direkt şeyi anlatıyor. Aynen bu anlattığın iletişimi çocuk çocuk, yetişkin yetişkin ve ebeveyn ebeveyn nasıl olduğunu ve bunların arasındaki farklı kombinlerin aslında nelere yol açtığını anlatan bir kitap. Çok
Süper.
teşekkürler bu referans için, süperdi. Peki,
Süper.
şeyi merak ediyorum. Aslında bunu ya, bayağı bir üstünden geçtik. Ama bir kere daha sormak istiyorum merak ettiğim için. Önümüzdeki 7 gün içinde yatmadan hemen önce o gün işinde seni neyin iyi hissettirdiği hakkında bir günlük tutacak olsaydın, ki büyük ihtimalle düşüneceğim şeyler, not aldığım şeyler söyleyeceksin, ama hangi 3 şeyi en çok yazardın?
Şimdi şeyi yazardım, şimdi önümüz bayram. Eğer yani şunu söyleyeyim, ya şimdi kafamda böyle bayrama kadar bitmesi gereken bir sürü iş var falan. Bir onu düşünüyorum. O yüzden hani o işler biterse mesela o beni çok mutlu hissettirecek şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla daha genele çekersek bunu. Yaptığım işle ilgili böyle bir bitirdim, tatmin duygusu hissedersem, hani bunu iyi yaptım ve bitti, bununla ilgili böyle bir iş tatmini duygusu hissedersem bence iyi hissederim. Onun dışında da yine genelden düşünürsek ne olsa iyi hissederim. Yani anlaşıldıysam iyi hissederim. O günkü herhangi birisiyle yaptığım bir konuşmada, bir görüşmede gerçekten kendimi ifade edebildiğimi ve anlaşılabildiğimi düşünürsem iyi hissederim. Bir de değer kattığımı düşünürsem iyi hissederim. Yani şirkete bir fayda sağladığımı, değer kattığımı, benim yaptığım bir şeyin anlamlı olduğunu hissedersem iyi hissederim diye düşünüyorum.
Çok güzel. Aslında çok en insani yönü söyledi. Yani anlamak ve anlaşılmak, değer katmak, üretmek.
Kesinlikle.
Aynen, süper.
Herkesin aradığı bu gibi geliyor bana zaten her yerde. İlk
Çok basit
kitabına da
aslında. Ama bir anlamda
zor.
yani modern hayat sebebiyle de oldukça komplike. Yani bir şey basit yapmak hakikaten zor. Kolay değil ya da aktarabilmek.
Kesinlikle.
Peki, son sorum. Bizim konumuz esenlik. Esenlik olduğu için biraz oradan gireceğim son soruda. Josh Bersin organizasyonel olarak esenlik kavramını 4 kademeli anlatıyor. Diyor ki işte önce iş sağlığı güvenliği. Check. Tamam olduktan sonra bir sonraki aşama fiziksel sağlık, yani işte beslenmesidir. İyi uyuyor mu? Yeterince hareket ediyor mu çalışan? Bunlarla ilgili bir takım projelerin ve programların odaklarının olduğu bir esenlik anlayışı. Sonra daha kapsayıcı bir esenlik anlayışı nedir? İşin içinde diğer esenlik başlıkları da oluyor. İşte bahsettiğimiz gibi spiritüel tarafı oluyor, zihinsel tarafı oluyor, ruhsal tarafı oluyor vesaire. Oradaki bütün 8 başlığın incelendiği başka bir esenlik, bütünsel bir, senin de bahsettiğimiz bütünsel esenlik anlayışı. En sonda da hani iyi olurken iyi yapalım birazcık da. Hem kendimiz yani organizasyonel olarak iyi olalım, ama bütün çıktılarımızla da esenliği tüm dünyaya da verelim. Yani üretimimizde de doğayı kirletmeyelim. Yok işte şeyde de yaptığımız ürünlerle de bir takım iyilikler yaratalım gibi 4 farklı kademe belirlemiş. Siz neresindesiniz?
Yani şimdi kesin olarak bütünsel iyi olma halinde olduğumuzu düşünürüm açıkçası. Bir de hani üzerinde bir şeyler yapıyoruz gibi de düşünüyorum. Ondan da bahsedeyim. Bütünsel iyi olma halinde bir kere kesin oraya gelmişizdir. Çünkü zaten sizinle de yaptığımız bir işbirliği var. O tarafta hani çalışanlarımıza da olabildiğince her türlü anlamda daha fazla destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde de işte işbirliğimizle çeşitli aktiviteler de gerçekleştirdik. Aynı zamanda işte bu Wellbiz üzerinden de çeşitli destekler sunuyoruz. O tarafta o bütünsel tarafı yakaladığımızı düşünüyorum. Onun dışında yani Popara'nın operasyonunu ve yaptığı işleri düşündüğümde aslında biraz daha onun da iyi, yani daha o çevreye de katkıda bulunma haline gittiğini de düşünüyorum yaptığı işler dolayısıyla. Çünkü demin de bahsettim, hani biz aslında finans ve bankacılık sektöründe biraz böyle olmayanı oldurma ve o sektörü ileriye götürebilmek için çeşitli inovasyonlar yapmaya, ürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün hani derdimiz de orada işte insanlara biraz daha, mottomuz da zaten finansal özgürlük, o finansal özgürlüğü götürmek, Oradaki işte aşırı bürokrasiden biraz daha kurtarmaya çalışmak, o ağır regülasyonda olabildiğince oyun alanının olduğu dahilinde tabii ki her şey regüle bir sektörden bahsediyoruz. Daha fazla çalışanları böyle, pardon, kullanıcıları daha işte user friendly diyeyim, Türkçesi gelmedi şimdi aklıma. Bir
Kullanıcı
şekilde
dostu.
uygun, aynen, daha kullanıcı dostu bir şekilde her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şey yaratma hayalindeyiz. O yüzden hani o çevreye katkıda bulunma halini de bu taraftan ben anlamlandırıyorum bizim yaptığımız işle.
Evet, neredeyse yani sosyal bir girişim diyemeyiz belki, yani kurucunun ne söylediğiyle
Tabii.
de çok alakalı, ama aslında doğru söylüyorsun, yani neredeyse bir sosyal girişim gibi çalışıyor model, yani orayı şey yaparak, bankacılık sektörünü değiştirerek ve finansal özgürlük iddia ediyorsunuz, o muhteşem. Peki
Aynen.
sevgili Ceren Dereobalı'yı dinledik, çok teşekkür ediyoruz Ceren'cim katkıların
Ben
için,
teşekkür ediyorum.
geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Başka kapanışta yapmak istediğin tek bir yorum olsa bir şey olur muydu bırakmak istediğin?
Çok teşekkür ediyorum. Valla bence şey çok güzel sorular, böyle üzerine düşünülmesi gereken şeyler. Böyle bir şeye vesile olmanız da çok hoşuma gitti açıkçası. Umarım güzel bir şey olur, seri olur bu. Herkesin de çok
Kodak.
faydalanacağını da düşünüyorum açıkçası.